Ayrım 19.
Sayfa 192. Ben ne diyecektim şimdi, dedi Bay Kaymak Bürüzü parmağını alnına vurarak. Hani derler ya, bir işe koşarken öbürünü unutuyorum. Bu gece öyle bir meşgulüm ki başım dönüp duruyor. Dün gece yeşil yoldan ta güneyden bir kafile geldi. Bu zaten başlı başına bir garipti. Sonra bu akşam gelen bir grup cüce var. Onlar da batıya gidiyor. Şimdi de siz geldiniz. Hobbit olmasanız size yatacak yer bile bulamazdık belki. Neyse, kuzey kanatta bu bina dikilirken hobbitler için yapılmış bir iki odamız var. Zemin katta hobbitler çokluk öyle sever ya, yuvarlak pencereli falan. Her şeysiyle onların gönlüne göre. Umarım rahat edeceksiniz. Akşam yemeği istersiniz kuşkusuz. En kısa zamanda, bu taraftan. Onları bir koridordan kısa bir mesafe götürdü ve bir kapı açtı. İşte hoş bir saloncuk, dedi. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik beni mazur görün. O kadar meşgulüm ki. Konuşacak zaman yok. Hemen koşmam lazım. İki bacağı olana zor iş. Ama baksanıza zayıfladığım da yok. Biraz sonra yine gelirim. Bir şeye ihtiyacınız olursa zili çalın. Nop gelir. Eğer gelmezse hem zili çalın hem bağırın. Sonunda onları oldukça nefessiz bırakarak gitti. Ne kadar meşgul olursa olsun sonsuza kadar aralıksız konuşabilirmiş gibi görünüyordu. Hobbitler kendilerini küçük ve rahat bir odada buldular. Ocakta parlak küçük bir ateş yanıyordu. Önünde de birkaç alçak ve rahat koltuk vardı. Üzerine daha şimdiden beyaz bir örtü örtülmüş olan yuvarlak bir masa, masanın üstünde de büyük bir zil durmaktaydı. Fakat Hobbit hizmetkar Nob, daha onlar zili çalmayı düşünmeden çok önce içeri daldı. Mumlar ve bir tepsi dolusu tabak getirmişti. ''İçecek bir şey ister misiniz beyler?'' diye sordu. ''Hem akşam yemeğimiz hazır olana kadar size yatak odalarınızda göstereyim mi?'' Bay Kaymak Pürüzü ile Nob tekrar geldiklerinde hobbitler ellerini yüzlerini yıkamış, derin bira kupalarının yarısına gelmişlerdi bile. Göz açıp kapayıncaya kadar masa kuruldu. Sıcak çorba, soğuk et, böğürtlen turtası, taze ekmek, dilim dilim tereyağı ve yarım kalıp eski peynir vardı. Güzel sade yiyecekler, en az şayerdeki kadar güzel ve daha şimdiden biranın mükemmelliği karşısında enikonu rahatlamış olan Sem'in son kuruntularını ortadan kaldıracak kadar tanıdık. Hancı kısa bir süre etraflarında dolandı. Sonra müsaadelerini istedi. Yemeğinizi yedikten sonra konukların arasına katılmak ister misiniz bilmem, dedi kapıda durarak. Belki de yatmak istersiniz. Ama eğer gönlünüz çekerse konuklar sizi görmekten çok memnun olacaklardır. Buraya dışarılıklılar, şairli yolcular diyeyim affınıza sığınarak. Pek sık gelmez. O yüzden biraz haber duymak, aklınızda bir hikaye veya şarkı varsa dinlemek hoşumuza gider. Fakat nasıl isterseniz. Bir eksiğiniz olursa zili çalın. Gereksiz konuşmalarla bölünmeden aşağı yukarı 3 çeyrek saat bütün dikkatlerini verdikleri yemeğin sonunda kendilerini o kadar canlanmış ve o kadar yüreklenmiş hissediyorlardı ki Frodo, Pippin ve Sam konuklara katılmaya karar verdiler. Merry orasının çok boğucu olacağını söyledi. Burada ateşin yanında sakin sakin biraz daha oturur, sonra belki dışarı çıkıp biraz hava alırım. Sözlerinize ve hareketlerinize dikkat edin. Kaçışımızın gizli kalması gerektiğini, hala ana yolda bulunduğunuzu ve şairden pek uzakta olmadığınızı unutmayın. Tamam, dedi Pippin. Sen kendine bak, kaybolayım deme. Sonra içerilerin daha emniyetli olduğunu da unutma. Konuklar hanın büyük salonundaydılar. Topluluğun büyük ve karışık olduğunu fark etti Frodo. Gözleri ışığa alışınca. Işık daha çok alev alev yanmakta olan kütük ateşinden geliyordu. Çünkü kirişlerden sallanmakta olan üç lamba pek kuvvetli sayılmazdı ve dumandan yarı yarıya perdelenmişti. Arpadam Kaymak Bürüzü ateşin yakınında ayakta durmuş, birkaç cüce ve bir iki garip görünüşlü adam ile konuşmaktaydı. Uzun banklarda çeşit çeşit ahali vardı. Brili adamlar, birlikte oturmuş çene çalan, bir grup yerli hobbit, birkaç cüce daha ve pek iyi seçilemeyen kıyıda köşede gölgede kalmış kimi belirsiz silüetler. Şairli hobbitler içeri girer girmez Brililer hep bir ağızdan onları buyur etti. Yabancılar, özellikle de yeşil yol üzerinden gelmiş olanlar merakla gözlerini diktiler. Hancı yeni gelenleri Brililere o kadar büyük bir hızla takdim etti ki birçok ismi yakalamış olsalar da isimlerin kime ait olduğunu pek anlayamadılar. Brili insanların kaymak pürüzü bir yana saz mumu, keçi yaprağı, funda parmağı, elmacık, deve dikeni yünü ve eğrelti gibi oldukça bitkisel ve şairler için oldukça tuhaf isimleri vardı. Hobbitlerin bir kısmının isimleri de o türdendi. Örneğin Pelin Ağacı ailesi pek kalabalığa benziyordu. Fakat çoğunun ismi kıyı, porsuk evi, uzun delik, kum fırlatan, tünelli gibi normal ve çoğu şairde de kullanılan isimlerdi. Staddle'dan da bir sürü tepe dibi gelmişti ve bunlar akraba olmaksızın bir ismi paylaşmayı hayal bile edemediklerinden Frodo'yu uzun zaman önce yitirdikleri bir kuzenleri olarak bağırlarına bastılar. Doğrusu Bri'li hobbitler arkadaş canlısı ve meraklı kimselerdi ve Frodo kısa bir süre sonra ne yaptığı konusunda bir şeyler söylemek zorunda olduğunu fark etti. Tarih ve coğrafyaya ilgisi olduğunu açıkladı. Bunun üzerine bu sözcükler Bri lehçesinde pek kullanılan sözcükler olmadığı halde hemen hemen herkes başını salladı. Bir kitap yazmayı tasarladığını, bunun üzerine sessiz bir şaşkınlık yaşandı, kendisi ve arkadaşlarının şair dışında özellikle de doğu taraflarında yaşayan hobbitler hakkında bilgi toplamak istediklerini söyledi. Bu söz üzerine bir curcunadır koptu. Eğer Frodo gerçekten bir kitap yazmak istese ve bir sürü kulağı olsa 1-2 dakika içinde birkaç bölüme birden yetecek kadar bilgi toplayabilirdi. Bunlar yetmezmiş gibi bizim ihtiyar Arp Adam ile başlayıp ona daha çok bilgi verebilecek kişilerin uzun bir listesini sayıyorlardı. Fakat Frodo hemen oracıkta bir kitap yazmaya girişmediği için bir süre sonra hobbitler şairdeki işlerle ilgili sorularına geri döndüler. Frodo pek konuşkan çıkmadı ve az sonra kendisini bir köşede oturmuş etrafı seyredip konuşulanları dinlerken buldu. İnsanlar ve cüceler daha çok uzaktaki olaylardan konuşuyor ve artık fazlasıyla tanıdık gelen türden haberler anlatıyorlardı. Ta aşağıda güneyde olaylar vardı ve anlaşıldığı kadarıyla yeşil yoldan gelen insanlar göçe kalkmış, biraz huzur bulabilecekleri bir yer arıyorlardı. Brililer anlayışlıydılar ama küçük memleketlerine büyük sayılarda yabancıyı kabul etmeye razı olmadıkları açıktı. Yolculardan biri kısık gözlü, çirkin bir adam, yakın gelecekte çok, çok daha fazla ahalinin kuzeye geleceğini söylüyordu. Eğer onlara yer açılmazsa onlar kendilerine açarlar. Başka halklar kadar onların da yaşamaya hakkı var dedi sesini yükselterek. Yerliler bu ihtimalden pek memnun kalmış görünmedi. Hobbitler tüm bunlara pek kulak vermiyordu ve o anda bu konuşulanlar onlarla ilgili gibi de görünmüyordu. Büyük ahali hobbit oyuklarına sığınmaya kalkışacak değildi ya. Hobbitler artık kendilerini evde gibi rahat hissetmeye başlayan ve şairde olanlar hakkında neşeyle çene çalan Sam ve Pippin ile daha çok ilgileniyorlardı. Pippin Uluğ Kazı'ndaki şehir oyunun çatısının nasıl çöktüğünü anlatarak epey bir kahkahanın kopmasına neden oldu. Batı Dirhem'in en şişman hobbiti olan belediye başkanı Will Nebze Ayak kireç tozuna batmış ve unlu kurabiye gibi çıkmıştı. Ama Frodo'nun huzurunu kaçıran sorular da geliyordu arada. Şaira epey gelip gittiği anlaşılan bir Bri'li, tepe dibilerin nerede oturduklarını ve kimlerle akrabalıkları olduğunu sorup duruyordu. Birdenbire Frodo duvar kenarında gölgede oturmakta olan tuhaf, yıpranmış görünüşlü bir adamın da hobbitlerin konuşmalarını dikkatle dinlemekte olduğunu fark etti. Adamın önünde kapaklı büyük bir içki maşrapası vardı ve garip bir tarzda oyulmuş uzun saplı bir pipo içiyordu. Bacaklarının yumuşak deriden yapılmış ve ayaklarına tam uyan fakat artık eskimiş ve bir de çamura batmış olan uzun çizmeleri görünecek şekilde ileri doğru uzatmıştı. Yolculuk lekeleri taşıyan ağır koyu yeşil pelerinine sıkı sıkı sarınmış ve odanın sıcaklığına rağmen kukuletasını da başına çekip yüzünü gölgeler içinde bırakmıştı. Fakat hobbitleri izlerken gözlerinin pırıltısı seçilebiliyordu. ''Bu kim?'' diye ilk fırsatta Bay Kaymak Pürüzü'ne sordu Frodo fısıltıyla. ''Onu takdim ettiğimi sanmıyorum.'' ''O mu?'' dedi hanca. O da fısıltıyla başını çevirmeden gözüyle işaret ederek ''Tam olarak bilmiyorum. Gezginlerden biri o. Biz onlara kolcu deriz. Çok az konuşur. Gerçi eşi görülmemiş hikayeler anlattığı da olur ama aklına eserse. Bir ay hatta bir yıl yok olur ortadan.'' Sonra yeniden mantar gibi bitiverir. Geçen bahar sık sık geldi gitti. Fakat son zamanlarda pek görünmüyordu. Asıl adını hiç duymuşluğum yok. Ancak buralarda yol gezer denir ona. O uzun bacaklarıyla rüzgar gibi yürüyüp gider. Gergelerim nereye koşturduğunu da kimseye anlatmaz. Fakat doğu ile batıya akıl sır ermez diye bir laf vardır bizim biride. Söz meclisten dışarı, kastettiklerimiz de kolcular ile şairlilerdir. Bunu sormanız çok garip. Fakat tam o sırada Bay Kaymak Pürüz'ü müşterilerinin biraz daha bira istemeleri nedeniyle Frodo'nun yanından ayrıldığı için son söylediği söze bir açıklık getirmedi. Frodo yol gezerin artık sanki söylenenleri duymuş ya da tahmin etmiş gibi ona bakmakta olduğunu fark etti. Biraz sonra elinin ve başının bir hareketiyle Frodo'yu gelip yanına oturmaya davet etti. Frodo yaklaşırken kukuletasını geriye itti. Kır düşmüş gür koyu renk saçlı bir baş ve solgun sert bir yüzde bir çift keskin gri göz ortaya çıktı. ''Bana yol gezer derler.'' dedi alçak bir sesle. ''Sizinle karşılaştığıma çok memnun oldum efendi.'' ''Tepe dibi, eğer ihtiyar Kaymak Pürüzü isminizi doğru anladıysa.'' Doğru anlamış dedi Frodo gergin bir şekilde. O keskin gözlerin bakışları altında kendini hiç de rahat hissetmiyordu. Evet efendi tepede dedi yol gezer. Yerinizde olsam genç arkadaşlarınızın gereğinden fazla konuşmasına engel olurdum. İçki sıcak bir ateş ve yeni ahbaplar hoş şeyler ama burası şair değil. Etrafta tekin olmayan kişiler var. Gerçi bunu söylemek bana düşmez diye düşünüyor olabilirsiniz diye ekledi iğneli bir tebessümle. Frodo'nun yan bakışı üzerine. Sonra Frodo'nun yüzüne dikkatle bakarak hem son zamanlarda Bree'den daha garip yolcular da geçti diye sözünü sürdürdü. Frodo bakışlarını adamdan kaçırmadı ama hiçbir şey de söylemedi. Yol gezer de başka bir harekette bulunmadı. Birdenbire bütün dikkati Pippin'e dönmüş gibiydi. Frodo şişman Uluğkaz'ın belediye başkanı hikayesiyle kazandığı başarıdan cesaret alan genç maskara Tuk'un şimdi de gülünç bir öykü olarak Bilbo'nun veda partisini anlatmakta olduğunu fark etti korkuyla. Pippin daha şimdiden Nutuk'un taklidini yapmaya başlamış, o herkesi hayrete düşüren ortadan kaybolma sahnesine doğru ilerliyordu. Frodo'nun canı sıkılmıştı. Yerli hobbitlerin çoğu bakımından zararsız bir öyküydü bu şüphesiz. Ta nehrin ötesinde oturan o komik halk hakkında komik bir öykü. Fakat bazıları, yaşlı kaymak pürüzü örneğin, bir şeyler biliyordu ve herhalde vaktiyle Bilbo'nun yok oluşuyla ilgili söylentiler kulaklarına çalınmıştı. Bu onların aklına Baggins ismini getirecekti. Özellikle de biri de bu ismi araştıran birileri olduysa. Frodo ne yapacağını düşünerek yerinde kıpırdanıyordu. Belli ki Pippin gördüğü ilgiden son derece memnundu ve içinde bulundukları tehlikeyi bütün bütün unutmuştu. Frodo aniden onun bu haliyle yüzükten bile söz edebileceğinden korktu. Bu da gerçekten bir felakete neden olabilirdi. Hemen bir şeyler yapsan iyi olacak diye fısıldadı yol gezer kulağına. Frodo sıçrayıp bir masanın üzerine çıktı ve konuşmaya başladı. Pippin'in dinleyicilerinin dikkatleri dağılmıştı. Hobbitlerin bir kısmı Frodo'ya döndüler ve Bay Tepedibi'nin birayı biraz fazla kaçırdığını düşünerek gülüp el çırptılar. Frodo aniden kendini aptal gibi hissetti ve her konuşma yapışında olduğu gibi cebindeki şeylere oynamakta olduğunu fark etti. Zinciri ucundaki yüzük eline geldi. Hiç beklenmedik bir şekilde onu parmağına takıp bu aptalca durumdan kurtulma isteği kapladı benliğini birden. Adeta bu fikir her nasılsa kendi dışından bir yerden, odanın içindeki birinden veya bir şeyden geliyormuş gibi hissediyordu. Bu dürtüye metanetle karşı koydu ve sanki kaçmasın veya bir muzurluk yapmasın diye denetiminde bulundurmak için yüzüğü avucunda sıkı sıkı kavradı. Her halükarda yüzükten bir ilham alamayacağı açıktı. Şair de dedikleri gibi bir iki uygun söz söyledi. Bize gösterdiğiniz bu misafirperverlikten dolayı sizlere minnettarız. Bu kısa ziyaretimin şair ile biri arasındaki eski dostluk bağlarını yeniden kuvvetlendirmesini temenni etmek isterim. Sonra durakladı ve öksürdü. Artık salondaki herkes ona bakıyordu. Şarkı diye bağırdı hobbitlerden biri. Şarkı, şarkı diye bağırdı diğerleri de. Haydi beyim, bize daha önce duymadığımız bir şarkı söyle. Frodo bir an için ağzı açık kaldı. Sonra çaresizlik içinde Bilbo'nun oldukça sevdiği ve sözlerini kendi uydurduğu için doğrusu oldukça da gurur duyduğu saçma sapan bir şarkıya başladı. Şarkı bir hanla ilgiliydi. Muhtemelen bu yüzden Frodo'nun aklına gelivermişti o anda. İşte şarkının tümü. Artık genel olarak sadece birkaç sözü hatırlanıyor. Bir han vardı, ihtiyar, şen bir han, kadim, boz bir dağın eteğinde. Ve burada öyle bir bira mayalarlardı ki, aydaki adam bile indi yeryüzüne bir gece, payına düşeni içmeye. Seyis'in çakır keyif bir kedisi vardı, beş telli bir keman çalan. Kemanının yayını sallardı bir aşağı bir yukarı. Kah tiz perdeden çığırır, kah pesten gıygırlardı, kimi zaman da sürterdi ortadan. Hancının minik köpeği pek severdi Latife'yi. Konuklar ne zaman neşelense aralarında kulak kabartır bütün şakalara boğuluncaya kadar gülerdi. Bir de boynuzlu inekleri vardı, bir kraliçe kadar mağrurdu. Fakat müzik döndürürdü başını bira kadar, püsküllü kuyruğunu durmadan sallar ve yeşillikte oynar dururdu. Ve o gümüş çanak dizileri, o çatal bolluğu gümüşten. Pazar günleri için özel bir takım vardı. Dikkatle ovulur, pırıl pırıl parlardı. Cumartesi akşam üstünden. Aydaki adam içiyordu da içiyordu. Başlamıştı feryat ve figana kedi. Bir çanakla bir çatal masada başlamıştı oynamaya. Dans ediyordu bahçedeki inek deli gibi zıplaya zıplaya. Küçük köpek ise kuyruğunun peşindeydi. Aydaki adam bir bakraç daha aldı da sandalyesinin altına yuvarlanıverdi. Orada sızıp kaldı rüyasında biralar ta ki gökteki yıldızlar salona kadar. Ve yaklaşana kadar tam vakti. Sonra Seyis çakır keyif kedisine dedi ki, şu ayın ak küheylanlarına bak. Kişneyip çiğniyorlar gümüş gemlerini. Ama sahipleri içkide boğdu zihnini. Güneş ise doğdu doğacak. Böylece kedi kemanında öyle şıkırdak şeyler. Öyle bir hava çaldı ki ölüyü diriltirdi. Yayını oynattı, hızlandırdı ezgiyi. Sesler döküldü kemanından. Hancı aydaki adamı sarsarken bir yandan, saat üçü geçti kardeş dedi. Adamı yavaşça tepeye yuvarlayıp, dertop edip atıverdiler aya. Bu arada atları da seyirttiler arkadan. İnek sıçrayarak geldi, sanki bir ceylan. Çatalın biri koşup geldi, takılmış bir çanağa. Artık keman daha hızlı çalıyordu. Gıy gıy da gıy gıy. Bulunmaya başladı köpekte. İnek ile atlar amuda kalktılar. Tüm konuklar sıçrayıp yataktan çıktılar. Dansa durdular yerde. Pink diye koptu kemanın telleri. İnek sıçrayıp ayın üzerinden açtı. Küçük köpek bunca komikliğe güldü katıla katıla. Ve cumartesi çanağı koşa koşa, gümüş pazar kaşıyla kaçtı. Yuvarlak ay yuvarlandı tepenin ardına. Güneş kaldırırken başını. Hanım inanamadı ateşli gözlerine. Çünkü hayrettir ki gündüz olduğu halde hepsi tekrar yataklarına yollanmışlardı. Uzun ve yüksek bir alkıştır koptu. Frodo'nun sesi güzeldi. Şarkı da hoşlarına gitmişti. Yaşlı arpa nerede diye bağırdılar. Bunu dinlemeli. Bob da kendisine keman öğretsin. O zaman biz de dans ederiz. Daha çok bira isteyip bağırmaya başladılar. Haydi bir daha beyim, haydi bir daha. Frodo'ya bir içki daha içirdiler. Sonra Frodo tekrar şarkısına başladı. Epeycesi de eşlik etmeye koyuldu. Çünkü ezgi çok bilinen bir ezgiydi. Onlar da sözleri çabucak kapıyorlardı. Şimdi kendiyle böbürlenme sırası Frodo'daydı. Masanın tepesinde sıçrayıp duruyordu. İkinci kere inek ayın üzerinden atladı kısmına gelince havaya zıpladı. Hem de fazlasıyla hararetle. Çünkü indiği zaman hop kendisini içi maşrapalarla dolu bir tepsinin içinde buldu. Kaydı ve büyük bir gümbürtü ve patırtıyla masadan yuvarlanarak düştü. Dinleyiciler katıla katıla gülmek için ağızlarını bir karış açmışlardı ki sessizlik içinde kala kaldılar. Çünkü şarkıcı yok olmuştu. Öylece ortadan kayboluvermişti. Sanki arkasında delik bile bırakmadan aniden yerin dibine geçmişti. Yerli hobbitler hayret içerisinde bakındılar. Sonra ayağa fırlayıp arp adama seslendiler. Herkes Pippin ile Sam'in yanından çekildi. İkisi belli bir mesafeden düşmanca ve kuşkulu bakışlar altında bir köşede yapayalnız kaldılar. Belli ki artık etraftakilerin çoğu onları bilinmeyen güçlere ve amaçlara sahip gezgin bir büyücünün yoldaşları olarak görüyordu. Fakat aralarında esmer bir birili vardı ki bütün huzurlarını kaçıran bilgiç ve yarı alaylı bir ifadesiyle süzmekteydi onları. Derken bu kişi arkasında kısık gözlü güneyli ile kapıdan süzüldü gitti. Bu ikisi bütün akşam boyunca bol bol fısıldaşmışlardı. Kapı nöbetçisi Harry de onların hemen arkasından çıktı. Frodo kendini aptal gibi hissediyordu. Ne yapacağını bilmediğinden masaların altından emekli emekli yol gezerin istifini hiç bozmadan, düşüncelerini dışa hiç yansıtmadan oturmakta olduğu karanlık köşeye süzüldü. Sırtını duvara dayayıp yüzüğü çıkarttı. Parmağında ne aradığını hiç bilmiyordu. Olsa olsa şarkı söylediği sırada cebinde onu evirip çeviriyordu da düşerken kendini korumak için yaptığı ani bir hareketle her nasılsa parmağına geçivermişti. Bir an acaba yüzük ona bir oyun mu oynadı diye geçti aklından. Belki de odanın içinden gelen bir dilek veya emre uyup kendi kendini ortaya çıkarmak istemişti. Dışarı çıkan adamların suratları hiç hoşuna gitmemişti Frodo'nun. Dedi yol gezer Frodo tekrar ortaya çıkınca. Neden yaptın bunu? Arkadaşlarının söyleyebilecekleri en kötü şeyden de beterdi bu. Başını belaya soktun. Yoksa parmağını mı demeliydin? Ne demek istediğini anlayamadım dedi Frodo hem bozulup hem telaşlanarak. Bal gibi anladın diye cevapladı yol gezer. Ama şu şamata yatışıncaya kadar beklesek iyi olur. Sonra müsaadenizle Bay Baggins sizinle bir çift laf konuşmak isterim. Ne hakkında diye sordu Frodo. Birdenbire asıl isminin kullanılmış olmasını duymamazlığa gelerek. Önemli, ikimiz için de önemli. Sayılabilecek bir konu hakkında diye cevap verdi yol gezer. Frodo'nun ta gözlerinin içine bakıp. İşine yarayacak bir şeyler öğrenebilirsin. Çok iyi dedi Frodo umursamıyormuş gibi davranmaya gayret ederek. Sonra konuşurum seninle. Bu arada ocak başında bir tartışma yaşanmaktaydı. Bay Kaymak Pürüz'ü içeri seyirtmiş, şimdi de aynı anda aynı olayın birbirine uymayan birkaç açıklamasını birden dinlemeye çalışıyordu. Ben onu gördüm Bay Kaymak Pürüz'ü dedi bir hobbit. Daha doğrusu onu görmedim. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Bir anda havaya karıştı adeta. Demeyin Bay Pelin Ağacı dedi hancı. Yüzünde şaşkın bir ifadeyle. Dedim bile diye cevapladı Pelin Ağacı. Dediklerimde ciddiyim hem de. Bu işte bir yanlışlık olmalı dedi Kaymak Pürüz'ü başını sallayarak. Bu Bay Tepe'de bir etli butlu biriydi. Öyle kolay kolay havaya karışırmış, daha doğrusu bu odada hava yok ya, havasızlığa karışırmış gibi gelmedi bana. Nerede öyleyse diye atıldı birkaç ses. Nereden bileyim ben? Sabah parasını ödedikten kelli istediği yere gidebilir. Bakın Bay Tuğ orada, o yok olmamış. Ben gördüğümü gördüm, görmediğimi de görmedim, dedi Pelin Ağacı inatla. Ben de bu işte bir yanlış var diyorum, diye tekrarladı kaymak pürüzü tepsiyi alıp kırılmış çanak çömleği toplarken. Elbette bir yanlışlık var, dedi Frodo. Ben yok olmadım. Buradayım. Şu köşecikte yol gezerle biraz laflıyorduk. Öne ateşin ışığına çıktı. Fakat konukların çoğu öncekinden daha da büyük bir kuşkuyla gerilediler. Düştükten sonra masaların altından çabuk çabuk emeklediği şeklinde açıklaması hiç de inandırıcı gelmiyordu onlara. O akşam başka eğlenceye katlanacak hali kalmayan brili hobbitlerin ve insanların çoğu hemen o dakika söylene söylene çıktı. Bir ikisi Frodo'ya asık yüzle bakıp kendi aralarında fısıldaşarak gittiler. Cüceler ve daha gitmemiş olan 2-3 yabancı insan da ayağa kalkıp Frodo ve arkadaşlarına sırt çevirerek hancıya iyi geceler diledi. Çok geçmeden bir köşede dikkat çekmeden oturan yol gezerden başka kimse kalmadı. Bay Kaymak Pürüzü pek rahatsız olmuşa benzemiyordu. Büyük bir ihtimalle bu esrarengiz olay didik didik tartışıncaya kadar hanın daha epey bir akşam dolup taşacağının farkındaydı. ''Neler yapıyordunuz öyle Bay Tepedibi?'' diye sordu. ''Cambazlıkla müşterilerimi korkutup tabak çanağımı kırmak da nereden çıktı?'' ''Mesele çıkardığım için çok üzgünüm,'' dedi Frodo. ''Sizi temin ederim, isteyerek olmadı. Son derece talihsiz bir kazaydı.'' ''Tamam Bay Tepedibi, ama iyisi mi bir daha cambazlık mı yapacaksınız, ruh mu çağıracaksınız? Artık her neyse baştan milleti uyarın ve bana haber verin. Biz buralarda alışılmadık, tekin olmayan şeyler konusunda biraz şüpheciyizdir. Bilmem anlatabildim mi?'' Böyle şeyler aniden oldu mu da hiç kaldıramayız. Bir daha o tür bir şey yapmayacağım Bay Kaymak Pürüzü. Söz veriyorum. Zaten yatsam iyi olacak. Sabah erkenden yola çıkacağız. Midillilerimiz saat 8'e hazır olabilir mi? Pekala. Fakat gitmeden önce sizinle baş başa bir konuşmak istiyorum Bay Tepedebi. Size söylemem gereken bir şey hatırladım birdenbire. Umarım kusuruma bakmazsınız. Size uygunsa bir iki işimi halledip odanıza geleyim. Elbette, dedi Frodo. Fakat içine bir sıkıntı düştü. Yatmadan önce kaç özel konuşma yapmak zorunda kalacağını ve bu konuşmaların neleri ortaya çıkaracağını merak etti. Bütün herkes ona karşı birleşmiş miydi ne? Yaşlı kaymak pürüzünün şişman yüzünün bile karanlık bazı niyetleri gizlediğinden kuşkulanmaya başladı.
Bölüm 10 Yol Gezer. Frodo, Pippin ve Sam oturma odasına geri döndüler. Odada hiç ışık yoktu. Merry ortalıklarda görünmüyordu ve ateş geçmeye başlamıştı. Kor halindeki odunları üfleyip ateşe çalı çırpı atmışlardı ki yol gezerin de onlarla birlikte gelmiş olduğunu fark edebildiler. Oracıkta kapının yanındaki bir sandalyede sakin sakin oturuyordu. Hayda, dedi Pippin. Sen de kimsin? Ne istiyorsun? Bana yol gezer derler, diye cevap verdi. Ve arkadaşınız belki unutmuştur ama benimle baş başa konuşmak için söz vermişti. İşime yarayacak bir şeyler öğrenebileceğimi söylemiştin sanırım, dedi Frodo. Ne söyleyecekmişsin bakalım? Birçok şey, diye cevap verdi yol gezer. Fakat elbette ki bir bedelim var. Ne demek istiyorsun, diye sordu Frodo sertçe. Telaşlanma, sadece şunu söylemek istiyorum. Bildiklerimi size söyleyeceğim ve biraz da nasihatte bulunacağım. Ama karşılığında bir ödül isterim. Ya bu ödül ne olacak acaba, dedi Frodo. Bir serseriye çattığından kuşkulanmaya başlamıştı ve yanına pek az para aldığını düşünerek huzursuzlanıyordu. Bütün parasını verse böyle bir bıçkının gözünü doyuramazdı. Üstelik bir kuruşu bile boşa harcayarak durumda değildi. Verebileceğinden fazla bir şey değil, diye cevapladı yol gezer. Sanki Frodo'nun düşüncelerini tahmin etmiş gibi yavaş yavaş tebessüm ederek. Sadece şu kadar. Ben sizden ayrılmak isteyinceye kadar beni de yanınıza alacaksınız. Ya elbette, diye cevapladı Frodo. Şaşırmış ama pek de rahatlamamış bir durumda.